Ayrım 10. Miras. Robert Ludlow. Sayfa 103. Janet'in arkadaşları ve ailesinin yardımıyla doğum hazırlıkları devam ederken, Ulster Stewart Scarlett'ın üzerine garip bir durgunluk çökmüştü. Onu yakından izleyenler genellikle derice hızlı yaşam şeklinin gözle görülürcesine yavaşladığını görüyorlardı. Daha sessiz, düşünceli bir hal gelmişti Ulster'a. Bu arada da başını alıp bir yerlere gitmeleri sıklaşmıştı. Uzun süreler içinde yalnızca 3-4 gün. Chancellor Drew gibi birçokları bunu yaklaşan babalığına yorumluyorlardı. Anne, çok iyi bir şey bu. Yeni bir adam oldu. Ben ona çocuk sahibi olmanın bir çözüm yolu olduğunu söylemiştim zaten. İnsana bir amaç veriyor. Bak göreceksin, yakında gerçek bir iş adamı olacaktır. Chancellor, meydanda olan şeyleri kavrayabilme yeteneğine hayranım. Kardeşin senin gerçek bir iş adamı dediğin şeyden kaçınıyor. Baba rolünden de son derece sıkıldığını biliyorum.
Ona karşı çok sertsin.
Tam tersi diye sözünü kesti Elizabeth Scarlett'ti. O bizlere pek sert olmaya başladı.
Chancellor Drew şaşkın duruyordu. Konuyu değiştirerek Scarwick grubunun en son tasarısını yüksek sesle okumaya koyuldu. Bir hafta sonra Janet Scarlett bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Aziz John Kilisesi'nde çocuğa Andrew Rowland Scarlett adı konuldu. İsim gününden bir gün sonra Ulster Stewart Scarlett ortadan kayboldu.
11. Bölüm. İlk önce kimse pek umursamadı. Ulster bundan önce de evden ayrılıp başka yerlerde kalmıştı. Her ne kadar bu davranış yeni baba olmuş bir insana yakışmıyorsa da Ulster'dan geleneklere uymak pek beklenemezdi. Erkek çocuğun doğumunda yapılacak töresel işlemlerin Ulster'a dayanılmaz geldiği ve bundan ötürü bu yerlere kaçtığı sanılıyordu. Ama 3 hafta sonra hiçbir haber gelmeyince aile kuşkulanmaya başladı. Kayboluşunun 25. gününde Janet Chancellor'dan polise haber vermesini istedi. Chancellor polis yerine çok daha olumlu bir davranış olarak Elizabeth'i aradı. Elizabeth bütün yolları teker teker inceledi. Polis çağırmak bir soruşturma ve herkesin duyması demekti. Ulster'ın bir yıl önce karıştırdığı işler düşünülürse bu pek de hoş olmazdı. Sonunda ağzı sıkı bir soruşturma firmasına başvurmaya karar verdi. Adamlar anlayış göstererek en güvendikleri elemanlarını bu işe sürdüler. Elizabeth, Ulster'ı bulmaları için adamları 2 hafta tanıdı. Aslında oğlunun o zamana kadar ortaya çıkacağına inanıyordu. Yoksa süre sonunda polise haber verecekti. 1. haftanın sonunda araştırmacılar Ulster'ın davranışları hakkında uzun bir tutanak hazırlamışlardı. En çok gittiği yerler, arkadaşları pek çok, düşmanları az ve kaybolmadan önceki günlerde yaptığı hareketlerin ayrıntılı bir özeti bu bilgiyi Elizabeth'e verdiler. Elizabeth ve Chancellor Drew tutanakları dikkatle incelediler. Yalnız yok olmadan önce günlerin her saatini ve dakikasını nasıl geçirdiğini daha ince ince açıklıyorlardı. Avrupa'dan döndüğünden beri günlük işleri çok düzenliydi. Atletik kulübün sahalarından saunaya, aşağı Broadway'deki banka, 4:30-6 arası kokteyller. Akşamları iş adamlarıyla yemekler ve sabahın 2'sinde eve dönüş. Bir olay anlatanın olduğu kadar Elizabeth'in de ilgisini çekmişti. Çarşambanın kağıdında şöyle yazılıydı. 10:30'da evden çıktı ve kapının önünde hemen bir taksi çağırdı. Hizmetçi merdivenleri süpürüyordu. Mr. Scarlett'ın sürücüye yeraltı trenine sürmesini söylediğini duyduğunu sanıyor. Elizabeth oğlunu yeraltı treninde düşünemiyordu ve 2 saat sonra Venedik lokantasındaki baş garson Bay Mascolo'ya göre Bayan Dempsey, bakınız tanıdıklar tiyatro artisti ile yemek yiyordu. Lokanta Ulster'ın evinden 2 blok ötedeydi. Kuşkusuz Ulster'ın yeraltı trenine gitmesi için bir neden vardı. Belki de biriydi. Herhalde Bayan Dempsey ile buluşmuştu. Şimdilik Elizabeth bu açıklama ile yetinmeye karar verdi. 2. haftanın sonunda Chancellor Drew'a polise haber vermesini söyledi. O gün gazetelerde şenlik vardı. Soruşturma bürosu belki de eyaletler arası yasalar çiğnenmiştir diye Manhattan polisiyle işbirliği yaptı. Ünlü olmaya çalışan bir sürü insanla birlikte candan kişiler de Ulster'ı ortadan kaybolmadan bir hafta önce gördüklerini söylüyorlardı. Garip kişiler telefon ederek kaçağın nerede olduğunu bildiklerini iddia ederek para istiyorlardı. Fidye isteyen 5 mektup geldi, bütün ipuçları incelendi, hepsi de değersizdi. Benjamin Reynolds haberi Washington Herald'ın ikinci sayfasında okudu. Bir yıl önce Elizabeth'le konuşmasından bu yana, eğer düğünü saymazsa, Ulster hakkında okuduğu ilk yazıydı bu. Ne var ki sözünde durarak son birkaç ay içinde ünlü savaş kahramanı hakkında bilgi toplamaya başlamıştı. Adamın tekrar yakıştığı dünyasına döndüğünü öğrenmişti. Elizabeth Scarlatti görevini yerine çok iyi getirmişti. Oğlu ithalat işinden ayrılmış ve adını kirli işlere karıştırmaktan vazgeçmişti. Hatta New York'un ünlü Waterman Bankası'nda ufak bir görev bile almıştı üstüne. Scarlatti davası Ben Reynolds için bitmiş gibi görünüyordu ama şimdi ortaya bu iş çıkmıştı. Acaba bu yaranın hala kapanmadığını mı gösteriyordu? Yine 20. gruba iş mi düşecekti? Scarlatti'nin oğlu hükümetin haberi olmadan kolay kolay ortadan kaybolamazdı. Şu veya bu nedenden bir sürü milletvekili Scarlatti'ye kendilerini borçlu biliyorlardı. Bir fabrika, bir gazete, genellikle büyük bir seçim kampanyası. Ergeç içlerinden biri bir zamanlar 20. grubun bu adamın işlerine eğildiğini hatırlayacaktı. Tekrar gizlice işe karışırlardı. Eğer Elizabeth Scarlatti onaylarsa... Reynolds gazetesini bıraktı, sandalyesinden kalkarak ofisinin kapısına doğru yürüdü. "Glover!" diye bağırdı yardımcısına. "Bir dakika, buraya gelir misin?" Tekrar yerine geçerek okudu. "Scarlatti yazısını okudun mu?"
Glover kapıdan girerken, "Evet, bu sabah işe gelirken," dedi.
"Ne düşünüyorsun?"
"Bana soracağını biliyordum. Geçen yılki arkadaşlarından bazıları onu yakaladılar gibi geliyor bana."
"Neden?" Glover Reynolds'ın masasının önündeki iskemleye oturdu.
"Çünkü başka bir şey düşünemiyorum ve bu dediğim de mantıksal. Hem de bir daha bana neden diye sorma, çünkü cevabını sen de benim kadar biliyorsun."
"Biliyor muyum? Pek emin değilim."
"Ah haydi ben. Parayı veren adam işten çekiliyor. Birisinin işi yarıda kalıyor ve ona koşuyor. Adamı geri çeviriyor. Sicilyalı kıvılcımlar uçuşuyor ve olan oluyor. Ya böyle bir şeyler ya da şantaj. Sonuna kadar savunmak isteyip kaybetmiş de olabilir."
"Ben şiddete inanmıyorum."
"Bunu Chicago polisine anlat."
"Scarlet halktan kişilerle uğraşmıyordu. Ötekilerin ise kaybedecek çok şeyleri olur. Bunun için şiddete inanmıyorum. Scarlet çok güçlüydü. Çok sayıda da arkadaşı vardı. Onu kullanabilirler ama öldüremezler."
"Öyleyse sen ne düşünüyorsun?"
"Bilmiyorum. Onun için sana sordum. Bu öğleden sonra çok işin var mı?"
"Allah kahretsin, hem de nasıl. Hep o aynı iki iş."
"Arizona barajı mı?"
"Biri o. O köpoğlu köpek milletvekilinin rüşvet aldığını biliyoruz ama elimizde belge yok. Kimse de tanıdığını bile kabullenmiyor adamı. Ha, yeri gelmişken Canfield da bu işle uğraşıyor."
"Evet, biliyorum. Nasıl gidiyor?"
"O elinden geleni yapıyor. Canfield'ı suçlayamayız."
"Öteki sorun nedir?"
"Stockholm'dan Pond dosyası."
"Glover, adam söylentilerden başka şeyler de bulabilmeli. Somut bir sonuca varana dek zamanımızı harcıyor. Sana bunu daha önce de söylemiştim."
"Biliyorum, biliyorum ama Pond bugün haber göndermiş. Anlaşma imzalanmış."
"Pond hiçbir isim bulamıyor mu? 30 milyon dolarlık bono ve bir tek isim yok ha?"
"Galiba çok sıkı bir sendika."
"Ne biçim elçi bu adam be? Başkan Coolidge'in atadığı elçiler hep böyle."
"Bütün Dalavere'yi Donenfeld'in çevirdiğine inanıyor."
"Kimmiş bu Donenfeld?"
"Kişi değil, bir firma. Stockholm borsasının en büyük şirketlerinden biri."
"Nasıl da sonuca varmış?"
"İki nedenden ötürü. Birincisi, ancak büyük bir şirket bu işi becerebilir. İkincisi de böylece bütün iş daha kolaylıkla örtbas edilebilinir. Örtbas edilmesi gerekli de Stockholm piyasasında satılan Amerikan bonoları hassas bir konu."
"Hassasmış. Yapılmaz böyle şey."
"Peki, orada düzenleniyor diyelim."
"Ne yapacaksın?" Baş belası bir iş. İsveç'le bağlantısı olan bütün kuruluşları incelemeye devam edeceğim. Yalnız Milwaukee'de birkaç düzine böyle şirket olduğunu biliyor muydun? İyi iş değil mi? Burada kazan, sonra oradakilerde iş yap.
Benim fikrimi öğrenmek istiyorsan Walter Pond ilgi çekmek için bu kadar patırtı çıkartıyor. Coolidge gece yarısı güneşinin ülkesine sandığı kadar iyi dost olmayan birini elçi olarak göndermezdi.
12. Bölüm. 2 ay geçtikten sonra Ulster Scarlet'ın ortadan kayboluşu yeni ipuçları bulunmadığından ilginçliğini oldukça yitirmişti. Gerçekten de polis, kayıp insanlar bürosu ve eyaletler arası araştırma bürosunun bir arada çalışmalarına rağmen hiçbir sonuca varılmıyordu. Sanki adam buharlaşıp yok olmuştu. Birdenbire yalnızca renkli bir anı olup çıkıvermişti Ulster. Ulster'ın yaşamı, ön yargıları ve kaygıları uzmanların gözlemi altına alınmıştı. Bunların sonucunda ise amaçsızlığın portresi çıkıyordu. İsteyebileceği her şeye sahip olan bu adam bir boşluk içinde yaşamıştı. Amaçsızlık, boşluk. Elizabeth Scarlatti otoritelerin yolladığı kabarık tutanakların üzerinde kara kara düşünüyordu. Bu onun için bir gelenek, bir umut haline gelmişti. Eğer oğlu öldürülmüşse bu kuşkusuz ona çok acı gelecekti ama er geç kabullenecekti. Bir cesetten kurtulmak için binlerce yol vardı. Ateş, toprak, su. Ama o bu sonucu kabul edemiyordu. Ama tabii ki bu olasılığı da düşünmek gerekti. Oğlu yeraltı dünyasını iyi tanımıştı. Bir sabah Elizabeth kitap odasının penceresinde durmuş yeni bir günün başlayışını izliyordu. Yayalar sabahları daha hızlı yürüyorlardı. Otomobiller bomboş gecelerden sonra hep geri basmak zorunda kalıyorlardı. O sırada Elizabeth hizmetçilerden birinin ön basamakları süpürdüğünü gördü. Kadın süpürgeyi ileri geri salladıkça Elizabeth'in gözünün önüne başka bir hizmetçi, başka basamaklar geldi. Ulster'ın evinde bir hizmetçi, Ulster'ın basamaklarını süpüren ve oğlunun bir taksi sürücüsüne söylediklerini hatırlayan bir hizmetçi. Neydi oğlunun söyledikleri? Yeraltı treni. Ulster bir yeraltı trenine gitmek istemişti. Oğlu bir sabah yeraltı trenine binmek zorunda kalmıştı ve Elizabeth bunu anlayamamıştı. Bu yalnızca karanlık bir ormanda ışıldayan bir mumdu ama yine de ışıktı. Elizabeth hızlı hızlı telefona doğru yürüdü. 30 dakika sonra 3. Başkan Jefferson Cartwright Elizabeth'in karşısında duruyordu. Bu emri yerine getirebilmek için programında acele değişiklik yapmak zorunda kaldığından hala nefes nefeseydi.
Evet Bay Scarlett'ın kaybolduğu haberini alır almaz bütün hesapları gözden geçirdik. Mükemmel bir oğlan. Bankadaki oturumlar sırasında gayet iyi arkadaş olduk.
Hesapları ne durumda?
Çok normal.
Ne demek istediğinizi pek anlamadım.
Cartwright birkaç saniye için durakladı. Düşünceli bankacı tabii ki son rakamlar henüz belli değil ama yıllık gelirini aştığını sanmıyoruz.
Bu gelir ne kadar Bay Cartwright?
Borsada oynamalar oluyor. Onun için kesin bir rakam vermek güç.
Aşağı yukarı.
Bir dakika. Jefferson Cartwright konuşmanın sürüklendiği yönden hoşlanmamıştı. Chancellor kardeşinin Avrupa'da yaptığı masraflardan söz eden tutanakları yolladığına şimdi çok memnun olmuştu. Güneyli aksanı daha da yoğunlaştı.
Bay Scarlett'ın geliriyle daha yakından ilgili yöneticilere başvurabiliriz ama oldukça yüksek bir tutar Madame Scarlett'ti.
Öyleyse bana ortalama bir tutar söyleyebilirsiniz herhalde.
Elizabeth Jefferson Cartwright'tan hiç hoşlanmıyordu ve sesi de bunu açıkça belli ediyordu.
Bay Scarlett'ın masraflar için ayrılmış birinci geliri 783 bin dolardan fazlaydı.
Cartwright hızlı hızlı konuşuyordu.
Kişisel gereksinmelerinin bunun üzerine çıkmamasına sevindim.
Elizabeth dik aralıklı iskemlede yerini değiştirerek Cartwright'a gözlerini dikti. Adamın konuşması gittikçe hızlanıyor, kopuk cümleler birbirini kovalarken güneyli aksanı daha da belirleniyordu.
Bay Scarlett'ın fazlaca harcamasından haberiniz vardır sanırım. Gazetelerde söz eder dururdu bundan. Ben onu durdurabilmek için elimden geleni yaptım ama o çok inatçı bir gençti. Hatırlarsanız 3 yıl önce $500,000 bir Zeppelin satın almıştı. Engellemek istedik ama bir Zeppelin sahibi olmasının gerektiğini söyledi. Madam, eğer oğlunuzun hesaplarını incelerseniz böyle bir sürü aceleyle satın alınmış mallarla karşılaşacaksınız.
Cartwright, Elizabeth'in onu sorumlu tutmayacağını bilmesine rağmen hep kendini korumaya çalışıyordu.
Kaç tane böyle satın alışlar yaptı?
Tabii, hiçbiri Zeppelin kadar pahalı değildi. Bay Scarlett'a ikinci gelirden birincisini aktarmanın çok zor olduğunu anlatarak onu vazgeçirdik. Bankadaki oturumlarda devamlı olarak bunun üzerinde durduk. Ama yine de geçen yıl genç ve güzel bayan Scarlett'la Avrupa'dalarken oradaki bankalarla devamlı temasta bulunuyorduk.
Oğlunuz Avrupa ekonomisine pek yardımcı oldu diyebiliriz. Ayrıca imzası üzerine bir sürü de doğrudan doğruya ödeme yapmak zorunda kaldık. Herhalde Bay Chancellor Scarlett küçük oğlunuzun harcadığı paralar hakkında kendisine yolladığım notlardan size söz etmiştir.
Elizabeth kaşlarını kaldırdı. Hayır, bana hiçbir şey söylemedi.
Madam Scarlett, oğlunuz balayındaydı.
Bay Cartwright diye sözünü kesti yaşlı kadın. Oğlumun burada ve dışarıda çektiği paraların kesin bir hesabı var mı sizde?
Tabii var madam.
Ya sizin doğrudan doğruya oğlumun imzası üzerine yaptığınız ödemelerin listesi?
Ona var.
Yarın sabaha kadar bunları görmek istiyorum.
Ama bunları toparlamak için birçok saymanın en aşağı bir hafta çalışmaları gerekir. İş böyle konulara gelince Bay Scarlett pek düzenli bir kişi sayılmazdı.
Bay Cartwright, Waterman Bankası'yla çeyrek yüzyıldan fazla bir süre beraber çalıştım. Scarlatti Endüstrileri bankanızla çalışıyor çünkü ben öyle emrediyorum. Waterman Bankası'na güveniyorum çünkü şimdiye kadar güvenimi sarsacak bir olay olmadı, bilmem anlatabiliyor muyum?
Tabii efendim, yarın sabah.
Jefferson Cartwright odadan bir Arap şeyhinin huzurundan ayrılan bir köle gibi çıktı.
Ah Bay Cartwright.
Efendim.
Size oğlumun masraflarının gelirinin sınırlarını aşmamasını söylediğimi hiç hatırlamıyorum.
Özür dilerim.
Cartwright'ın altında ter damlaları birikmeye başlamıştı. Yapabileceğim herhangi...
Beni anladığınızı sanmıyorum Bay Cartwright. Gayet içtenlikle konuşuyorum, size emrediyorum. İyi günler.
İyi günler Madam Scarlett.
Cartwright ve üç memur bütün gece çalışarak Ulster Stewart Scarlett'ın hesaplarını toparlamaya uğraştılar. Sabah saat 2:30'da Cartwright'ın önünde Scarlett varisinin şimdiye kadar hesabını yatırdığı bankaların bir listesi vardı. Hepsinin karşısında ayrıntılı rakamlar ve tarihler kaydedilmişti. Liste sonsuz gibi gözüküyordu. Orta sınıf Amerikalılar için yıllık gelir olabilecek tutarlar Ulster Stewart'ın haftalık parasını ancak karşılayabiliyordu. Listede şunlar vardı: Kimyasal Buğday Bankası, Madison Caddesi 900 New York, Maison de Banque, Violetto Caddesi Paris, Amerikan Bankası, Novo Caddesi Marsilya, Alman Amerikan Bankası, Kurfürstenstrand Berlin, Banco Turista, Calle de Suenos Madrid, Maison de Monte Carlo, Favia Caddesi Monaco, Weinerstadische Sparkasse, Salzburg Caddesi Viyana, Fransız Cezayir Bankası, Ay Limanı Kahire Mısır, böyle devam ediyordu. Ulster'la karısı dünyayı dolaşmışlardı. Tabii bir de ödenmesi gereken hesaplar listesi vardı. Bunda da otel, mağaza, dükkan, lokanta, vapur, tren hatları, ahırlar, özel kulüp, kumarhane isimleri sıralanmıştı. Bütün bunları Waterman Bankası ödemişti. Jefferson Cartwright tutanakları dikkatle inceliyordu. Uygar ölçüler içinde saçmalıklar güldürüsünden başka bir şey olmayan hesaplar, Ulster'ın kişiliği göz önünde tutulduğunda çok olağanmış gibi gözükebilirdi. Şimdi yapılacak tek şey Avrupa'nın dört bir yanına dağılmış depozitoları bir avukat yoluyla tekrar Waterman'a bağlamaktı. Bu da pek zor olmazdı. Güneydi kendi kendine evet diye mırıldandı. Artık tamam sayılır. Jefferson Cartwright, Madam Scarlatti'nin bu sabah kendine daha değişik davranacağından emindi. Şimdi birkaç saat için uyuyup sonra soğuk bir duş yaptıktan sonra tutanakları kadına kendi eliyle götürürdü. İçinden yorgun görüneceğini umut ediyordu. Bu kadını etkileyebilirdi.
Sevgili Bay Cartwright diye tükürür gibi konuşmaya başladı Elizabeth Scarlatti. Avrupa'daki bankalara binlerce dolar aktarıp aynı zamanda da oğlumun borçlarını öderken Ulster'ın 9 ay gibi kısa bir sürede bütün yıllık gelirini yitirdiği aklınıza hiç gelmedi mi?
Tabii Madam Scarlett'i bu sabahtan başlayarak dışarıdaki bankalara mektuplar yolluyoruz. Oralara aktarılmış paraların büyük bir kısmının tekrar Waterman'a döneceğinden eminim.
Ben hiç emin değilim.
Eğer gerçeği söylememi istiyorsanız konuşmayı nereye yöneltmek istediğinizi pek anlamıyorum.
Elizabeth'in sesi bir an yumuşadı. Ben de pek anlamıyorum çünkü ben yöneltmiyor, yöneltiliyorum.
Özür dilerim ama...
Waterman'daki oturumlar sırasında acaba Ulster parasını aktarmak için bir nedenle mi karşılaştı?
Aynı soruyu ben de kendi kendime sordum. Öğüt vereni olarak kendimi sorumlu tuttum. Görünüşe göre Bay Scarlett Avrupa'da bazı yatırımlar yapmış.
Yatırımlar mı? Avrupa'da? Çok garip.
Çok geniş bir arkadaş çevresi vardı Madam Scarlett'ti. Yeni atılımlara girişmekten kaçınmayan arkadaşlar. Oğlunuzla yatırım incelemelerinde gittikçe ilerliyordu.
Ne demek istiyorsunuz?
Oğlunuzun Scarlett'ti evrakını incelemesinden söz ediyorum. O kadar sıkı çalışıyordu ki bundan ben bile gurur duyuyordum. Oturumlarımızı çok ciddiye alıyordu. Balayına çıkarken yanına yüzlerce Scarlett'ti tutanağı aldı.
Elizabeth yerinden kalkarak yavaşça sokağa bakan pencereye yürümeye başladı. Aklı Güneydi'nin birdenbire yaptığı inanılmaz açıklamaya takılmıştı. Geçmişte olduğu gibi yine soyut ve belirsiz içgüdüsünün onu gerçeğe yönelttiğini anlamıştı. Artık gerçeğe yaklaşmıştı ama şimdilik ona erişemiyordu.
Herhalde Scarlatti Endüstrilerinin hesap tutanaklarından söz ediyorsunuz.
Hem onları hem de Bay Chancellor'ın sizin ve kendisinin kredilerini dikkatle inceledi. Geniş kapsamlı bir gelişme tutanağı hazırlamayı amaçlıyordu.
Belirli bir eğitimden geçmeden böyle bir işe kalkışmak anlamsızdır.
Sevgili madam, biz bankadakiler bunun böyle olduğunu biliyorduk. Onun için çalışmasını kendi hisseleriyle sınırlandırmasını öğütledik. Çabasını baltalamak istemediğimizden.
Elizabeth pencereden dönerek bankacıya baktı. Bakışı adamın konuşmasını yarıda kesti. Artık gerçeğe erişebileceğini anlamıştı kadın.
Lütfen açıklayın. Oğlum hisseleri üzerinde nasıl bir araştırma yaptı?
Ödeneğindeki teminatlardan bonoları sınıflandırdı ve alındıkları zamanki paralarla karşılaştırma yaptı. Bana senetlerin alınışından pek memnun olmadığını da belirtmişti.
Onları sınıflandırdı mı? Ne demek istiyorsunuz?
Teminatları teker teker sıraladı, tutarlarını ve ne zaman ödenmeleri gerektiğini karşılarına yazdı. Bunları diğer çeşitli meselelerle karşılaştırıyordu.
Nasıl yapıyordu bu işi?
Yıllık evrakları inceleyerek.
Nerede?
Kasalarda madam, Scarlatti kasalarında.
Aman tanrım diye düşündü Elizabeth.
Yaşlı kadın titreyen elini camın kenarına dayadı. Her yanını kaplayan korkuya rağmen sakin bir sesle konuşuyordu.
Oğlum bu araştırmayı ne kadar sürdürdü?
Birkaç ay Avrupa'dan döndüğünden beri.
Anlıyorum, kimse ona yardım etti mi? Pek tecrübeli sayılmazdı da.
Jefferson Cartwright Elizabeth'in bakışına aynen karşılık verdi. Adam o denli de aptal değildi.
Buna gerek yoktu. Teminatları sınıflandırmak pek güç bir iş değildir. Yalnız isimleri, tarihleri ve sayıları sıralamak yeterli. Hem de unutmayın ki oğlunuz bir Scarlatti'ydi.
Evet öyleydi.
Elizabeth bankacının onun düşüncelerini okumaya başladığını biliyordu. Ama artık bunun önemi yoktu. Şimdi gerçekten başka her şey önemini yitirmişti. Kasalar.
Bay Cartwright, 10 dakikada hazır olacağım. Arabayı çağırıp sizin ofisinize gideceğiz.
Nasıl isterseniz.
Şehre giderken arabanın arkasında yan yana oturmalarına rağmen hiç konuşmuyorlardı. İkisi de kendi düşüncelerine dalmışlardı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 116.